53. Şeytan Robert. O akşam aynı zamanda Kraliyet Müzik Akademisi'nde de bir tören yapılacağı için opera bahanesi daha yerindeydi. Levasseur uzun bir rahatsızlık döneminin ardından Bertram rolüyle sahneye dönüyor ve her zaman olduğu gibi revaçtaki üstadın bestesi Paris sosyetesinin en görkemli tabakasını buraya çekiyordu. Morcerf zengin gençlerin birçoğu gibi orkestranın hemen arkasında bir koltuğa sahipti. Ayrıca oturma hakkı olduğu seçkinler locasını saymasak bile, locasında yer isteyebileceği onu aşkın tanıdığı vardı. Yanındaki koltuk Chateroneau'ya aitti. Beauchamp gazeteci olarak salonun kralıydı ve her yere oturabilirdi. O akşam bakanın locasında oturacak olan Lucien Debray, oraya Morcerf kontunu davet etmişti. Ama Mercedes'in kabul etmemesi üzerine bu daveti, barones ve kızı kendilerine önerdiği locayı kabul etmek isterlerse büyük bir olasılıkla evlerini ziyaret edeceğini söyleyerek Danglars'a iletmişti. Bu hanımlar öneriyi geri çevirmediler. Kimse bedava localara bir milyoner kadar düşkün değildir. Danglars'a gelince siyasi ilkelerinden ve muhalefet milletvekili olmasından dolayı bakanın locasına gitmesinin uygunsuz kaçacağını bildirmişti. Netice itibarıyla operaya Eugene ile bir başına gidemeyeceği için Baroness Lucien'a kendilerini almaya gelmesini yazmıştı. Gerçekten de iki kadının oraya yalnız gitmeleri hiç de hoş karşılanmayacaktı. Oysa Mademoiselle Danglars'ın operaya annesi ve annesinin aşığıyla gitmeye bir diyeceği yoktu. Toplumları oldukları gibi kabul etmek lazım. Perde kalktığında her zamanki gibi salon neredeyse boştu. Gösteriye oyun başladıktan sonra gelmek hala Paris sosyetemizin bir alışkanlığıdır. Böylece birinci perde yerlerini almış izleyiciler için oyunu izlemekle değil, gelen seyircileri izlemekle ve kapıların ve sohbetlerin gürültüsünden başka bir şey duyamamakla geçer.
''Şuraya bakın!'' dedi aniden sahnenin önündeki ikinci locanın kapısının açıldığını gören Albert. ''Şuraya bakın, Kontes G.''
''Kontes G.'' de kim?'' diye sordu Chateroneau.
''Ah baron, işte sizi sorduğunuz için bağışlamayacağım bir soru. Kontes G'nin kim olduğunu mu soruyorsunuz?''
''Ah haklısınız, o çekici Venedikli değil mi?''
''Ta kendisi.''
O sırada Albert'i fark eden Kontes G onunla gülümseyerek selamlaştı.
''Onu tanıyor musunuz?'' dedi Chateroneau.
''Evet,'' dedi Albert. ''Roma'da kendisine Frans tarafından tanıtıldım.''
''Franz'ın Roma'da sizin için yaptığını siz de benim için yapar mısınız?''
''Seve seve.''
''Şşt!'' diye seslendi izleyiciler. İki genç, parterde müzik dinlemek istermiş gibi görünenlerin bu uyarısına hiç aldırış etmeden sohbetlerine devam etti.
''Champ de Mars'taki at yarışlarındaydı,'' dedi Chateroneau. ''Bugün mü?''
''Evet.''
''Bak sen, doğru ya, bugün yarışlar vardı. Bahis oynadınız mı?''
''Ah, küçük bir meblağ, 50 louis yatırdım.''
''Peki kim kazandı?''
''Natalius, ona oynamıştım.''
''Ama 3 yarış vardı değil mi?''
''Evet, Jockey Kulübü'nün bir ödülü. Altın kupa vardı, hatta çok garip bir şey oldu.''
''Ne gibi?''
''Sessiz olsanıza!'' diye bağırdı parterdekiler.
''Ne gibi?'' diye tekrarladı Albert.
O yarışı hiç tanımayan bir at ve jockey kazandı.
''Nasıl olur?''
''Ah tanrım, evet, Vampa adıyla kaydolan bir at ve Job ismiyle kaydolan bir jokey kimsenin dikkatini çekmemişti. Aniden kestane rengi muhteşem bir atın ve ufak tefek bir jokeyin ilerledikleri görüldüğünde adamın cebine kurşun para parçaları sokuşturmak gerekti. Yine de bu önlem Ariel ve Barbaro ile birlikte koşan atın yarışı onlardan 3 boy önde bitirmesine engel olamadı.''
''Peki bu atın ve jokeyin kime ait olduğu öğrenilemedi mi?''
''Hayır.''
''Atın hangi isimle kayıtlı olduğunu söylemiştiniz?''
''Vampa.''
''O zaman,'' dedi Albert, ''sizden bir adım öndeyim. Atın kime ait olduğunu biliyorum.''
''Yeter artık!'' diye bağırdı parterdekiler. Bu kez tepkilerin oldukça sert olması üzerine iki genç nihayet halkın kendilerine seslendiğini fark etti. Bir an kafalarını çevirip küstahlık olarak niteledikleri bu tepkinin sorumlusunu kalabalığın içinde aradılar ama kimsenin uyarıyı tekrarlamadığını görünce bakışlarını sahneye çevirdiler. O sırada bakanın locasının kapısı açılınca Madame Danglars, kızı ve Lucien Debray yerlerini aldılar.
''Ah şuraya bakın,'' dedi Chateroneau. ''İşte tanıdığınız kişiler Vicomte. Neden sağa bakıyorsunuz? Gözleriyle sizi arıyorlar.''
Albert bakışlarını çevirdiğinde kendisini yelpazesiyle hafifçe selamlayan Baroness Danglars'la göz göze geldi.
Matmazel Eugene'e gelince iri siyah gözlerini ancak orkestranın bulunduğu bölüme kadar indirmeye tenezzül etti.
''Aslında sevgili dostum,'' dedi Chateron'u, ''bunun sizi ilgilendirdiğini pek sanmıyorum ama birbirine denk olmayan ailelere mensup olmanız dışında Mademoiselle Danglars'tan neden uzak durduğunuzu hiç anlayamıyorum. Gerçekten de çok güzel bir kız.''
''Kuşkusuz çok güzel ama itiraf edeyim ki güzelliğinin daha zarif, daha ince, daha kadınsı olmasını yeğlerdim.''
''İşte şimdiki gençler,'' dedi 30 yaşında olduğu için Morcerf'le babacan bir ifadeyle konuşan Chateron'u. ''Asla tatmin olmuyorlar. Nasıl olur sevgili dostum? Size avcı Diana modelinde bir nişanlı bulunuyor ve siz memnun değilsiniz.''
''Evet, tam da bu yüzden. Miloslu ya da Kapualı Venüs'e benzeyen bir kadın tercih ederdim. Her zaman perilerinin arasında dolaşan bu avcı Diana beni biraz ürkütüyor. Bana Akteon gibi davranmasından korkuyorum.''
Gerçekten de genç kıza şöyle bir göz atılması, Morcerf'in itiraf ettiği duyguyu neredeyse doğruluyordu. Mademoiselle Danglars güzeldi ama Albert'in söylediği gibi yüz hatlarının katılığının açıkça ortaya çıkmasını engellediği bir güzellikti bu. Saçları siyahın güzel bir tonuydu ama doğal kıvrımlarında, onları iradesini dayatarak düzeltmek isteyen bir ele karşı bir isyankarlık seziliyordu. Tek kusuru ara sıra çatılmak olan muhteşem kaşlarla çevrelenmiş gözleri, saçları gibi siyahtı ve özellikle bir kadının bakışlarında bulunması şaşkınlık uyandıran sert ifadesiyle dikkatleri çekiyordu. Burnu bir heykeltıraşın Juno'nun burnunu tasvir etmek için kullanacağı oranlamalara tamamen uygundu. Sadece ağzı biraz büyüktü. Yine de kıpkızıl teninin solukluğuyla tezat oluşturan dudakları arasından beliren güzel dişlerle kaplıydı. Nihayet ağzının kenarındaki ve doğanın genellikle yaptığı bu tür kaprislere göre biraz fazla geniş, siyah bir çizgi bu yüze Morcerf'i biraz ürküten o kararlı kişiliğin ifadesini katıyordu. Zaten Eugene'in karakterinin bütün özellikleri tasvir etmeye çalıştığımız bu başla uyum içindeydi. Gerçekten de Chateron'un söylediği gibi avcı Diana'ya benzeyen bu kızın güzelliğinde daha katı ve daha erkeksi bir şeyler vardı. Aldığı eğitime gelince sitem edilecek tek yanı olsa olsa yüzünün bazı hatları gibi diğer cinsiyetinkine biraz daha yakın olmasıydı. Gerçekten de 2-3 dil konuşuyor, dilediğince resim çiziyor, şiir yazıp beste yapıyordu. Özellikle müziğe tutkusu vardı ve bu alanda yatılı okuldan arkadaşı olan, zengin bir aileden gelmese de söylendiğine göre büyük bir şarkıcı olması için gereken bütün yeteneklere sahip bir kızla birlikte çalışıyordu. Yine söylendiğine göre bu kıza babacan bir ilgiyle yaklaşan büyük bir besteci onu bir gün sesi sayesinde bir servete kavuşturacağı umuduyla çalıştırıyordu. Adı Mademoiselle Louise d'Armille olan genç virtüöz bu yükselme olasılığıyla birlikte Mademoiselle Danglars'ın evine yerleşti. Ama ev sahibi konuğuyla dışarıda görünmek istemiyordu. Aslında Louis'in bankacının evinde başına buyruk bir dosttan ziyade sıradan eğitmenlerden biraz daha üstün bir konumu vardı. Madame Danglars'ın locaya girmesinden birkaç saniye sonra perde inmişti ve yarım saat boyunca fuayede dolaşmaya ya da diğer localara ziyaretlerde bulunmaya fırsat veren uzun aradan dolayı orkestranın arkasındaki bölüm neredeyse boşalmıştı. Salondan ilk önce Morcerf ve Chateron'a çıkmıştı. Madame Danglars bir an için Albert'in bu aceleciliğinin gelip kendisine iltifatlarını sunmak istemesinden kaynaklandığını düşünmüş ve bu ziyareti bildirmek için kızının kulağına doğru eğilmişti. Ama o gülümseyerek başını sallamakla yetinmişti ve tam da o sırada Morcerf'in önden ikinci locada belirmesi Eugene'in bu tepkisinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtlamıştı. Morcerf'in girdiği loca Kontes G'ye aitti.
''Ah işte buradasınız Sayın Gezgin'' dedi Kontes eski bir tanıdığı görmenin sevinciyle elini içtenlikle uzatarak. ''Beni tanımış olmanız ve özellikle de ilk ziyaretinizi bana yapma tercihinde bulunmanız ne hoş.''
''Madam, inanın ki Paris'e geldiğinizi bilseydim ve adresinizi öğrenseydim bu kadar geç kalmayacaktım. Ama dostum olan Fransa'nın nadir soylu beyefendilerinden Baron Chateauroux'u takdim etmeme izin verin. Bugün Champ de Mars'taki yarışlara gittiğinizi ondan öğrendim.''
Chateauroux'a selam verdi.
''Ah, demek siz de yarışlardaydınız Monsieur,'' dedi Kontes aceleyle.
''Evet, madam.
O zaman bana Jockey Kulübü'nde ödülü kazanan atın kime ait olduğunu söyleyebilir misiniz?''
''Hayır, madam,'' dedi Chateauroux'a. ''Ben de az önce aynı soruyu Albert'e sormuştum.''
''Bu sizin için çok mu önemli Sayın Kontes?'' diye sordu Albert.
''Hangisi? Atın sahibini öğrenmek.'' ''Kesinlikle, düşünsenize. Ama kim olduğunu biliyor musunuz Vilkont?''
''Madam, bir şey anlatacaktınız, düşünsenize.'' demiştiniz.
''Tamam o zaman, düşünsenize o kestane rengi at ve pembe kazaklı ufak tefek yakışıklı jokeyi, ben de daha ilk bakışta servetimin yarısını kendilerine yatırmışım gibi derin bir sempati uyandırdılar. Ben de her ikisine de en iyi dileklerimi sundum. Ardından onların diğer atlara 3 boy fark atarak hedefe ulaştıklarını görünce ellerimi çılgınlar gibi çırpacak kadar sevindim. Evime dönerken pembe kazaklı ufak tefek jokeyle merdivenlerde karşılaştığımda ne kadar şaşırdığımı tahmin edersiniz. Yarışın galibinin tesadüfen benimle aynı apartmanda oturduğunu sandım. Salonumun kapısını açtığımda gördüğüm ilk şey meçhul atın ve jokeyin kazandıkları altın kupa oldu. Kupanın içinde şu sözcüklerin yazıldığı bir kağıt vardı. Kontes G'ye Lord Ruthven.
Tam da öyle, dedi Albert.
Nasıl, ne demek istiyorsunuz?
O kişinin bizzat Lord Ruthven olduğunu.
Hangi Lord Ruthven?
Arjantina tiyatrosundaki vampirimiz.
Gerçekten mi? Diye haykırdı Kontes. O burada mı?
Elbette.
Onu görüyor, evinize davet ediyor, ona gidiyor musunuz?
Yakın bir dostumdur ve Monsieur Chateron'a da onu tanıma onuruna erişmiştir.
Yarışı onun atının kazandığı kanısına nasıl vardınız?
Atı Vampa adıyla kayıtlı.
Sonra?
Beni rehin alan ünlü haydutun ismini hatırlıyor musunuz?
Ah, doğru ya.
Kontun beni mucizevi bir şekilde ondan kurtardığını.
Elbette.
Adı Vampa'ydı. Gördüğünüz gibi bu kişi o.
Ama bu kupayı neden bana gönderdi?
Öncelikle Sayın Kontes, tahmin edebileceğiniz gibi ona sizden çok söz ettiğim için. Ardından bir yurttaşını bulmaktan çok etkilenmiş ve bu yurttaşın kendisine gösterdiği ilgi karşısında kendini mutlu hissetmiş olmalı.
Umarım hakkında sözünü ettiğimiz çılgınca şeyleri ona anlatmamışsınızdır.
İnanın bunun için yemin edemem ve bu kupayı size Lord Ruthven ismiyle hediye etmiş olması...
Ama bu çok korkunç, benden ölesiye nefret edecek.
Sizce bu davranışı düşmanca mı?
İtiraf edeyim ki hayır.
Peki o zaman?
Demek Paris'te öyle mi?
Evet.
Peki nasıl karşılandı?
Bir hafta boyunca ondan söz edildi, dedi Albert. Ardından kraliçenin taç giymesi ve Matmazel Mars'ın elmaslarının çalınması gündeme geldi ve ondan bir daha söz edilmedi.
Sevgili dostum, dedi Chateron'a. Kontun dostunuz olduğu çok iyi anlaşılıyor. Yani onu dostunuz olarak görüyorsunuz. Sayın Kontes, Albert'in size söylediklerine inanmayın. Paris'te gündemde olan sadece Monte Cristo Kontu. İşe Madame Danglars'a 30 bin franklık atlarını geri göndermekle başladı. Ardından Madame de Villefort'un hayatını kurtardı. Daha sonra görünen o ki Jockey Kulübü ödülünü kazandı. Morcerf ne derse desin, ben tam tersine şu an herkesin Kont'la ilgilendiğini ve hatta doğal yaşam tarzı gibi görünen ayrıksılığını sürdürmeye devam etmek isterse bir ay içinde onunla daha çok ilgilenileceğini düşünüyorum.
Bu mümkün, dedi Albert. Bu arada Rus elçisinin locasını kim tuttu?
Hangisini? Diye sordu Kontes.
İlk sıranın sütunları arasında sanırım tamamen yenilenmiş.
Gerçekten de, dedi Chateron'a. İlk perdede kimse var mıydı?
Nerede?
O locada.
''Hayır, orada kimseyi görmedim.'' diye yanıtladı Kontes ve önceki sohbete geri dönerek ekledi.
''Yani ödülü Monte Cristo Kontu'nun mu kazandığına inanıyorsunuz?''
''Bundan eminim.''
''Ve bana kupayı gönderenin o olduğunu mu düşünüyorsunuz?''
''Hiç kuşkusuz.''
''Ama kendisini tanımıyorum ve kupayı ona geri göndermek istiyorum.''
''Ah, bunu sakın yapmayın. Size safirden ya da yakuttan oyulmuş yeni bir kupa gönderecektir.'' Ne bekliyordunuz ki? Bu onun yaşam tarzı. Onu olduğu gibi kabul etmek gerek.
O sırada ikinci perdenin başlayacağını bildiren zilin sesi duyuldu. Albert yerine geçmek için ayağa kalktı. Sizi yeniden görecek miyim? Diye sordu Kontes.
İzin verirseniz aralarda Paris'te size yardımcı olabileceğim bir şey olup olmadığını sormaya geleceğim.
Beyler, dedi Kontes. Her cumartesi akşamı Rivoli Caddesi 22 numaradaki evimde dostlarımla birlikte toplanıyoruz. İşte siz de haberdar oldunuz. Gençler selam verip dışarı çıktılar. Salona girerken perdedekilerin ayakta olduklarını ve gözlerini tek bir noktaya sabitlediklerini gördüler.
Bakışlarını aynı noktaya, Rus elçisinin eski locasına yönelttiler. 35-40 yaşlarında, üzerinde siyah bir takım elbise olan bir adam, doğulu gibi giyinmiş bir kadınla içeri giriyordu. Kadının, daha önce söylediğimiz gibi, tüm gözlerin aynı anda kendisine çevrilmiş olduğu olağanüstü bir güzelliği ve süslü bir kostümü vardı.
"Evet," dedi Albert, "Monte Cristo ve Yunan'ı."
Gerçekten de bunlar Monte Cristo ve Haydi'ydi. Genç kadın locaya girdikten bir an sonra sadece parterin değil ama tüm salonun ilgi odağı olmuştu. Kadınlar avizelerin ışığında parıldayan bu elmas çağlayanını görmek için localarından sarkıyordu. İkinci perde önemli bir olay için toplanmış kitlelerin boğuk uğultusuyla geçti. Kimse sessiz olunması için bağırmayı aklından geçiremedi. Bu genç, güzel, göz kamaştırıcı kadın izlenecek en ilginç sahneydi. Bu kez Madame Danglars'ın bir işareti Albert'in bir sonraki arada kendisini ziyaret etmesini istediğini net bir şekilde belli etti. Morcerf kendisinin kesin bir şekilde beklendiğini öğrendiğinde karşındakini bekletmeyecek kadar iyi niyetliydi. Perde kapandığında sahnenin yakınındaki locaya çıkmak için acele etti. Barones kendisini sevimli bir gülümsemeyle ve Eugene ise her zamanki soğuk tavırlarıyla karşıladı.
"İnanın sevgili dostum," dedi Devray. "Karşınızda canından bezmiş ve yerini devretmek için sizi çağırmış biri var. Beni kontla ilgili sorularıyla bunaltan madam, onun nereli olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmemi bekliyor. Ben müneccim Cagliostro değilim ve bu işin içinden sıyrılmak için tüm bunları Morcerf'e sorun, o Monte Cristo'yu çok yakından tanıyor," dedim ve bunun üzerine barones size işaret yaptı. Emrinde yarım milyon frank örtülü ödenek bulunan birinin bu adam hakkında fazla bilgi sahibi olmaması inanılmaz. Öyle değil mi?" dedi barones.
"Madam," dedi Lucien, "emrimde yarım milyon franklık ödenek bulunsa, bu parayı benim gözümde bir Hint prensi kadar zengin olmasından başka bir değeri olmayan Monsieur Monte Cristo hakkında bilgi edinmekten başka bir şey için kullanacağımdan emin olmanızı rica ediyorum. Ama sözü dostum Morcerf'e bıraktım. Sorularınızı ona yöneltin. Bu konu artık beni hiç ilgilendirmiyor."
"Bir Hint prensi kuşkusuz bana 30 bin franklık bir çift at göndermezdi. Üstelik atların kulaklarında her biri 5 bin frank değerinde 4 elmas vardı."
"Ah, elmaslar," dedi Morcerf gülerek. "Bu onun takıntısıdır. Sanırım Potemkin gibi cebinde her zaman elmas taşıyor ve onları tıpkı parmak çocuğun çakıl taşları gibi geçtiği yollara saçıyor."
"Bir elmas madeni bulmuş olmalı," dedi Madame Danglars. "Baronun bankasında sınırsız kredisi olduğunu biliyor musunuz?"
"Hayır, bunu bilmiyordum," diye yanıtladı Albert. "Ama olması gerekir."
"Peki ya Danglars'a Paris'te bir yıl kalmayı düşündüğünü ve bu süre içinde 6 milyon harcayacağını söylediğini biliyor musunuz?"
"O kimliğini açıklamadan gezen bir Pers hükümdarı."
"Ya o kadın Monsieur Lucien ne kadar güzel olduğunu fark ettiniz mi?" diye sordu Eugene.
"Gerçekten de mademoiselle, hem cinslerine sizin kadar iltifat eden birini tanımıyorum."
Lucien dürbününü gözüne yaklaştırdı.
"Çok çekici," dedi.
"Peki Monsieur de Morcerf o kadının kim olduğunu biliyor mu?"
"Mademoiselle," dedi Albert, kendisine doğrudan sorulan bu soruyu yanıtlarken. "Sözünü ettiğimiz gizemli kişilikle ilgili her şeyi nasıl biliyorsam bunu da öyle. Neredeyse biliyorum. O kadın bir Yunan."
"Öyle olduğu giysisinden kolayca anlaşılıyor. Ve siz de bana bütün salonun daha şimdiden bizim kadar bilgi sahibi olduğu bir şeyden söz ediyorsunuz."
"Bu kadar cahil bir rehber olduğum için üzgünüm ama bilgimin bununla sınırlı olduğunu itiraf etmem gerekiyor. Ayrıca müzisyen olduğunu da biliyorum çünkü bir gün kontta kahvaltı ederken hiç kuşkusuz onun çaldığı bir guzlanın sesini duydum."
"Demek kont evinde konuk ağırlıyor," diye sordu Madame Danglars.
"Hem de görkemle ağırladığına yemin ederim."
"Danglars'a onu bir akşam yemeğine, bir baloya davet etmesini söylemeliyim. Böylece o da bizi kendi evine davet edecektir."
"Nasıl, onun evine mi gideceksiniz?" dedi Devray gülerek.
"Neden olmasın, kocamla giderim."
"Ama bu gizemli kont yalnız yaşıyor."
"Öyle olmadığını biliyorsunuz," dedi gülen Madame Danglars, güzel Yunan'ı göstererek.
"O kadın bir köle Morcerf, size kahvaltıya geldiğinde bunu kendisine söylediğini hatırlamıyor musunuz?"
"Sevgili Lucien," dedi barones, "onun daha çok bir prensese benzediğini kabul edin."
"Binbir gece masallarının prensesi olduğunu söylemiyorum. Prensesler kendilerini nasıl belli ederler? Sevgili dostum,
Elbette ki elmaslarla, bu kadın elmaslarla donanmış.
Hatta her yanı elmaslarla bezeli, dedi Eugene. Onlar olmasa daha güzel görünecekti. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla çok zarif olan boynunu ve bileklerini de görmek mümkün olacaktı.
Ah benim sanatçı kızım, baksanıza ayrıntılarla nasıl da ilgileniyor, dedi Madame Danglars.
Güzel olan her şeyi severim, dedi Eugene.
Peki ya kont hakkında ne düşünüyorsunuz, diye sordu Debray. Sanırım o da hiç fena görünmüyor.
Kont mu, dedi Eugene, daha önceden ona bakmayı aklından geçirmemişçesine. Kont çok solgun.
Tam da öyle, dedi Morcerf. Aradığımız sır bu solgunlukta gizli. Bildiğiniz gibi, Kontes G onun bir vampir olduğunu iddia ediyor.
Demek Kontes G geri döndü, dedi Barones. Tam karşımızda, sahneye yakın olan şu locada anne, dedi Eugene. Şu muhteşem sarı saçlı kadın Kontes G.
Ah, evet, dedi Madame Danglars. Morcerf, ne yapmanız gerektiğini bilmiyor musunuz?
Emredin adam.
Monte Cristo kontunuzu ziyaret edip onu bizim yanımıza getireceksiniz.
Nedenmiş o? Dedi Eugene.
Onunla konuşmamız için, onu merak etmiyor musunuz?
Kesinlikle hayır.
Garip çocuk, diye mırıldandı Baroness.
Ah, dedi Morcerf, muhtemelen buraya kendisi gelecek. Bakın, sizi gördüm adam ve selam veriyor.
Baroness de kontu sevimli bir gülümsemeyle selamladı.
Tamam, dedi Morcerf. Bu görevi üzerime almayı kabul ediyorum. Çıkıp onunla konuşmamın mümkün olup olmadığına bakacağım.
Çok basit, locasına gidin.
Ama takdim edilmedim.
Kime?
Güzel Yunan'a.
Onun bir köle olduğunu söylememiş miydiniz?
Evet ama siz de onun bir prenses olduğunu iddia ettiniz. Hayır, umarım beni gördüğünde locasından dışarı çıkar.
Bu mümkün. Hadi gidin.
Gidiyorum.
Morcerf selam verip dışarı çıktı. Tam da Kont'un locasının önünden geçerken kapı açıldı. Kont koridorda bekleyen Ali'ye Arapça bir şeyler söyledi ve Morcerf'in koluna girdi. Ali kapattığı kapının önünde durdu. Koridordakiler Nubyalı'nın etrafına toplanmıştı.
Gerçekten de, dedi Monte Cristo, sizin Paris'iniz garip bir kent ve siz Parisliler ilginçsiniz. Sanki ilk defa bir Nubyalı görüyorlar. Şunlara bakın, ne yapacağını bilmeyen zavallı Ali'nin etrafına nasıl da toplanmışlar. Şundan emin olmanızı isterim ki bir Parisli Tunus'a, Konstantinopolis'e, Bağdat'a ya da Kahire'ye gitse etrafında böyle bir çember oluşmayacaktır.
Bunun nedeni sizin doğulularınızın makul insanlar olmaları ve sadece görülmeye değer şeylere bakmaları. Ama bana inanın ki Ali'nin bu popülerliği sizin köleniz olmasından ve sizin de şu anda en revaçtaki kişi olmanızdan kaynaklanıyor.
Gerçekten mi? Peki kim bana böyle bir lütufta bulunuyor?
Elbette ki kendiniz. Atlara binlerce frank ödüyor, kraliyet savcısının karısının ve oğlunun hayatını kurtarıyor. Binbaşı Black takma adıyla, safkan atlarla ve ipek maymunu iriliğinde jokeylerle yarışlara giriyorsunuz. Nihayet altın kupalar kazanıp onları güzel kadınlara gönderiyorsunuz.
Bütün bu çılgınlıkları size kim anlattı?
Tabii ki öncelikle sizi locasında görme ya da daha doğrusu sizin onun locasında görünmeniz isteğiyle yanıp tutuşan Madame Danglars. Ardından Büyü Şamp'ın gazetesi ve nihayet benim hayal gücüm. Kimliğinizi gizlemek istiyorsanız atınıza neden Vampa adını koyuyorsunuz?
Ah bu doğru, dedi Kont. Bu bir tedbirsizlik ama bana Morcerf Kontu'nun arada sırada operaya gelip gelmediğini söyleyebilir misiniz? Onu aradım ama hiçbir yerde göremedim.
Bu akşam gelecek.
Nereye?
Sanırım Baroness'in locasına.
Baroness'in yanındaki o sevimli hanım kızı mı?
Evet.
Sizi kutlarım.
Morcerf gülümsedi.
Bunu daha sonra ayrıntılarıyla konuşacağız. Müzik hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hangi müzik?
Dinlemekte olduğunuz.
Bestecisi bir insan olan ve tutkulu Diyojenes'in dediği gibi iki ayaklı ve tüysüz kuşlar tarafından söylenen bir müzik için oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim.
Şuraya bakın. Sayın Kontum, adeta dilediğinde cennetin yedi meleğinin korusunu dinleyebilecek biri gibi konuşuyorsunuz.
Öyle de denebilir. Vilkont, mükemmel bir müzik. İnsan kulağının hiç duymadığı bir müzik dinlemek istediğimde uyurum.
Tamam o zaman, tam yerindesiniz. Uyuyun Sayın Kont, uyuyun. Opera bunun için hizmete açıldı.
Hayır, aslında orkestranız çok gürültü yapıyor. Size sözünü ettiğim gibi uyumam için sessizliğe ve sükunete ihtiyaç duyarım. Ve bir de belli bir miktarda...
Ah, o ünlü haşhaşa mı?
Tam da öyle Vilkont, müzik dinlemek istediğinizde bana gece yemeğine gelin.
Ama daha önce kahvaltı ederken o müziği dinledim, dedi Morcerf.
Roma'da mı?
Evet. Ah, o Hayden'in guzlasıydı. Evet, zavallı sürgün. Bazen bana kendi ülkesinin ezgilerini dinletmek hoşuna gidiyor.
Morker fazla üstelemedi. Kont da sustu. O sırada zil yankılandı.
Bana izin verir misiniz? Dedi Kont locasına doğru giderken.
Elbette.
Kontes G'ye vampirinin iyi dileklerini iletin.
Ya Baronese?
Ona izni olursa bu akşam kendisine saygılarımı sunma onuruna erişeceğimi söyleyin.
Üçüncü perde başladı. Üçüncü perde sırasında Morker Kont'u söz verdiği gibi Madame Danglars'ın yanına geldi. Kont salonda büyük bir gösterişle karşılanmaya meraklı biri değildi. Bu yüzden oturduğu locadakiler dışında kimse onu fark etmedi. Yine de onu gören Monte Cristo'nun dudaklarında hafif bir gülümseme yayıldı. Hayde'ye gelince bilinci gelişmemiş herkes gibi sadece sahneye bakıyor, kulağa ve göze hitap eden her şeye hayran oluyordu. Üçüncü perde de aynı şekilde akıp gitti. Mademoiselle Noblet, Julia ve Larox her zamanki gibi ayaklarının ucuna basarak zıpladılar. Robert Mario, Granada prensine meydan okudu. Nihayet bildiğiniz bu görkemli kral kadife paltosunu göstermek için kızının elinden tutarak salonda bir tur attı. Ardından perdenin inmesiyle salondakiler hemen fuayeye ve koridorlara boşaldı. Locasından çıkan kont bir an sonra Baroness Danglars'ın locasında belirdi. Baroness sevinçle karışık şaşkınlık dolu bir çığlık atmaktan kendini alamadı. ''Ah Sayın Kont, buyurun!'' diye haykırdı. ''Çünkü aslında size daha önceden ilettiğim yazılı teşekkürlerimi sözlerle ifade etmek için acele ediyordum.''
''Ah madam!'' dedi Kont. ''Hala o önemsiz olaydan mı söz ediyorsunuz? Ben unuttum bile.''
''Evet Sayın Kont ama ertesi gün iyi dostum Madame de Villefort'u o aynı atların neden olduğu tehlikeden kurtarmanız unutulacak gibi değil.''
''Teşekkürlerinizi bu kez de hak etmiyorum madam. Madame de Villefort'a bu önemli hizmette bulunma mutluluğuna ulaşan benim Nubyalı Ali'dir.''
''Oğlumu Romalı haydutların elinden kurtaran da mı Ali?'' diye sordu Morcerf Kont'u.
''Hayır Sayın Kont,'' dedi Monte Cristo, generalin kendisine uzattığı eli sıkarken. ''Hayır, bu kez teşekkürleri kendi adıma kabul ediyorum ama bunun için daha önce de teşekkür etmiştiniz. Aslında sizin bana hala minnet duymanız beni utandırıyor.'' ''Sayın Baroness, sizden bana kızınızı tanıştırmanızı rica ediyorum.''
''Ah, en azından isim olarak zaten tanıştınız. Çünkü 2-3 gündür sizden başka bir şey konuşmuyoruz.''
''Eugene,'' diye ekledi Baroness kızına dönerek. ''Sayın Monte Cristo Kont'u.''
Kont öne doğru eğildi. Mademoiselle Danglars hafifçe başını salladı.
''Yanınızda hayran olunası bir kadın var Sayın Kont,'' dedi Eugene. ''Kızınız mı?''
''Hayır matmazel,'' dedi bu aşırı içtenlik ya da bu hayret verici rahatlık karşısında şaşıran Monte Cristo. ''O vasisi olduğum zavallı bir Yunan kızı.''
''İsmi nedir?''
''Hayde.'' ''Bir Yunan,'' diye mırıldandı Morcerf Kont'u.
''Evet Kont,'' dedi Madame Danglars. ''Büyük bir kahramanlıkla hizmet ettiğiniz tepedelenli Ali'nin sarayında gözlerimizin önündeki şu elbise kadar mükemmelini gördünüz mü?''
''Ah!'' dedi Monte Cristo. ''Sayın Kont, Yanya'da mı görev yaptınız?''
''Bir general olarak paşanın ordu müfettişiydim.'' diye yanıtladı Morcerf. ''Ve sahip olduğum az miktardaki servetin ünlü Arnavut komutanının eli açıklığından kaynaklandığını gizlemeyeceğim.''
''Şuraya bakın!'' diye üsteledi Madame Danglars.
''Nereye?''
diye geveledi Morcerf.
''Oraya!'' dedi Monte Cristo.
Ve Morcerf'i koluyla kavrayarak onunla birlikte locadan dışarı sarktı. O sırada gözleriyle Kont'u arayan Hayde, Morcerf Kont'unu sarmalamış olan Monte Cristo'nun solgun yüzünü fark etti. Bu görüntü genç kız üzerinde Medusa'nın bakışlarının etkisini yarattı. İkisini de bakışlarıyla kavramak üzere öne doğru bir adım attı. Ardından neredeyse aynı anda yakınındakiler ve Ali tarafından duyulabilen hafif bir çığlık atarak geriye doğru devrildi. Ali hemen kapıyı açtı.
''Şuraya bakın,'' dedi Eugene. ''Vasisi olduğunuz kızın neyi var Sayın Kont? Fenalaşmış gibi görünüyor.''
''Gerçekten de öyle,'' dedi Kont. ''Ama korkmayın matmazel. Hayde çok hassas ve dolayısıyla kokulara çok duyarlıdır. Hoş bulmadığı bir koku bayılması için yeterlidir.'' diye ekledi cebinden küçük bir şişe çıkartarak. ''Ama onun ilacı yanımda.'' Ve baronesi ve kızını tek bir selamla selamladıktan sonra Kont ve Debra ile el sıkışan Monte Cristo, Madame Danglars'ın locasından çıktı. Kendi locasına döndüğünde hala solgun olan Hayde onu görür görmez ellerine sarıldı. Monte Cristo genç kızın ellerinin hem nemli hem de buz gibi olduğunu fark etti.
''Senyor, orada kiminle konuşuyordun?'' diye sordu.
Ünü dört bir yana yayılmış, babanın hizmetinde çalışan ve servetini ona borçlu olduğunu itiraf eden Morcerf kontuyla. ''Ah sefil!'' diye haykırdı Hayde. ''Babamı Türklere o sattı ve o servet ihanetinin bedeli. Sevgili Monsenyör, bunu bilmiyor muydun?''
Epir'de yaşanan bu hikaye hakkında bir şeyler duymuştum ama ayrıntılarını bilmiyorum. ''Gel kızım, onları bana anlatacaksın. İlginç bir hikaye olmalı.''
''Ah evet, geliyorum, geliyorum. Bu adamın karşısında fazla durursam öleceğim sanki.''
Ve hızla ayağa kalkan Hayde, inci ve mercanlarla kaplı beyaz kaşmir mantosunu giydi ve perde açılırken aceleyle dışarı çıktı.
''Şuraya bak, bu adamın diğerlerinden farklı bir yanı var.'' dedi Conteski'ye yanına dönen Albert'e. ''Robert'ın üçüncü perdesini huşu içinde izliyor ve dördüncü perde başlamadan salondan ayrılıyor.''